Ayrım iki. Aşkı cehenneme attılar. Habibe. Haşim Akten. Sayfa 18. Şehide duyulan ilk yakınlık. Kerim'le arkadaşları valinin karşısındaki parkta oturmuş çay içiyorlardı. O kalabalık da neydi öyle? O gün İsparta'ya Ecevit geliyordu. Her taraf onun taraftarlarıyla dolmuştu. Merak edip kalabalığın arasına karıştılar. O arada Isparta Oteli'nin üst katlarından araba konvoyuna taşlar atılmış ve arabaların kaputları eğilmişti. Bunu görünce öyle kızdılar ki, hele Kerim çok kızmıştı. Duygusal Kerim neredeyse o gün Ecevitçi olacaktı. Ecevit'i beklediler o kızgınlıkla. Ecevit kürsüye çıktı mavi gömleğiyle. O anda güvercinler salıverdiler göklere. Kerim çok etkilenmişti o manzaradan. Yanlarına bir kadın geldi. Propaganda broşürleri vardı elinde ve herkese dağıtıyordu. Onlardan aldılar. Biraz sonra öğrendiler ki bu kadın Ecevit'in eşi Rahşan Hanım'mış meğerse. Bravo, kocasının yanında ve halkın içinde hiç çekinmeden. Yine de fazla haz etmeyip parka gidip oturdular. Yanlarına bir ODTÜ öğrencisi, Ispartalı bir ağabey oturdu. O gün her taraf solcularla dolmuştu. Belli ki propaganda yapacaktı. İdam edilen Deniz Gezmiş ve arkadaşlarından bahsetti büyük övgülerle. Seslerini çıkarmadan dinlediler. Miting bitince herkes de gitmişti. Zaten Ecevit'in Isparta'da o kadar da taraftar yoktu. Kerim ve arkadaşları ise siyasi her şeyden uzaktılar. Kerim'in dünyada yakın olduğu tek şey Habibe'ydi. O gün masalarda gazeteler çoktu. Galiba bu miting herkesi gazete almaya itmişti meraktan. Arkadaşı Metin kızarak attı gazeteyi elinden. Ne oldu Metin, ne vardı gazetede? Hiç sorma ya, boş ver. Nedir bu ya? Biz de üniversiteye gidince bunlarla mı karşılaşacağız arkadaş? Ne yazmışlar anlatsana ya deyip Kerim gazeteye uzanırken Metin anlattı olayı. Ankara'da bir öğretmen okulunda Dursun Önkuzu ismindeki milliyetçi bir genci ciğerlerini pompayla şişirip parçalamışlar. Sonra da üçüncü kattan atıp öldürmüş solcular. Kerim'in içine bilmediği bir duygu yerleşti o gün. Sanki Dursun Önkuzu'yu tanıyordu. Sanki ağabeyiydi. Bilemediği bir kinle dolmuştu o gün kim olduğunu bilmediği bu canilere karşı. İnsanın diyen birisi böyle bir cinayeti nasıl işlerdi? Bunların insanlıktan nasibi yok muydu? Kalktılar, valinin arkasındaki küçük kapalı çarşıya girdiler. Paraları fazla yoktu ama geziyorlardı. Kerim vitrinlere bakarken biraz durdu, içeri girdi. Vitrinden bir kolye gösterdi dükkan sahibine. Zaten az olan parasıyla, göğsünde bir kolye ile dışarı çıktı. Arkadaşları, o ne? Dediler. Bilmiyorum, hoşuma gitti, aldım, dedi. Anlamı var mı, yok mu hiç düşünmeden alıp takmıştı kolyeyi. Kolyede hilal içinde bir kurt vardı. Belki de biraz önce dinlediği zalimliğe karşı kurdun hırsını takınmak istedi yüreğine ve üzerinde uzun müddet taşıdı onu Kerim. Kerim'in yanında kimse başka bir konu konuşamazdı. Konu hep Habibe olurdu. Hatta Kerim'in ismini hatırlayamayanlar artık ezberledikleri Habibe'nin ismini andıklarında Kerim ister istemez hemen sesin geldiği yana dönerdi zaten. Yine bir gün evde arkadaşlarıyla oturmuş konuşurken Kerim anlatıyordu. Habibe'nin yemek yediğini bile sanmıyorum veya yemek yese bile başka ihtiyaçlarının olmadığını sanıyorum. Hadi canım sen de dedi arkadaş en nihayetinde bir insan. Kerim çok alınmıştı bu söze. O bir melekti. Odadan çıkıp kendi odasına yatağına gitti ama uyuyamıyordu. Gecenin karanlığında ilk kez Allah'ı düşündü. Evet Allah nasıl bir varlık acaba? Onun hiçbir ihtiyacı yok ve olamaz ki dedi kendi kendine. O gece ilk kez Allah'ın varlığını ve özellikle zatını düşündü. Belki küçükken gittiği Kur'an kursunda Allah'ın sıfatlarını okumuştu ama sadece ezber için veya hoca kızmasın diye. İlk kez düşünüyordu hayatında Allah'ı. Habibe, Kerim'in Rabbini düşünmesine sebep olmuştu o gece. Aşkın notaları. Habibe o gün eve çok yorgun gelmişti. Gelir gelmez çantayı bir tarafa atmış, yatağına uzanıvermişti. Habibe geldin mi kızım? Bak sana bir şey gelmiş. Habibe yorgunluktan duymak istemiyordu. Okuduğu özel kolej başarıyı yakalayıp ün yapabilmek için dersleri çok sıkı tutuyordu. Aman anne ne oldu yine? Gel kızım bak sana bir mektup. Mektup sözünü duyunca meraklandı. Hemen kalkıp annesinin yanına geldi. Annesinin kendisine uzattığı açılmış mektubu aldı. Bana ise niye açtınız anne? Kızım zartta babanın ismi vardı da o yüzden açtık. Açınca anladık ki sana iyiymiş. Al. Habibe mektubu aldı. İçindeki kağıdı çıkardı. Okuyacaktı ama. Yine o ya. Anne ben ne yapacağım bu oğlanı ya dedi. Mektubun içinde üç ayrı kağıt vardı. Birincisi Habibe'nin anne babasına yazmış küçük bir not. Sakın kızınıza kızmayın. Kızınızın benim aşkımla hiç alakası yok. Sadece ben onu seviyorum o kadar. Benimle bir kere bile görüşmedi. Benim kim olduğumu bile bilmiyor. Ne olur ona kızmayın. Nasıl birisiydi bu ya? Anne babasının bile ona kızmasına dayanamıyordu. Bu nasıl bir sevgiydi böyle? Çevresinde hiç duymadığı ve duyamayacağı bir şeydi bu. Uzaydan mı gelmişti, yoksa asırlar evvelinden dillere destan olan Mecnun'un yaşadığı asırdan mı? İkinci kağıtta çevresi nakış gibi işlenmiş kocaman bir yazı. Seni seviyorum Habibe. Ve üçüncü kağıtta ise Habibe için bestelenmiş bir şarkının notaları ve güftesi. Habibe, bu kaçıncı dedi ve her zamanki gibi yırtacaktı ama bu sefer elleri biraz tereddüt geçirdi. Bu gerçekten seviyor ama ben ne yapabilirim ki diye geçirdi içinden. Habibe'yi isteyen var. Akşam yemeğinde Isparta'nın meşhur halı fabrikasının sahibi Ceyhun Beyler vardı. Tabii ki Habibe'yi almayı düşündükleri oğulları Selim'di. Habibe çok tantanayı sevmezdi. Hele bu kendini ve zenginliği beğenmiş Selim'i hiç haz etmiyordu. Babasının parası için Habibe'yi almak istiyorlardı. Habibe'nin babası savcılıktan emekli olmuştu ama ailelerden büyük servetler kalmıştı. Isparta'nın asil ailelerindendiler. Ceyhun Beyler bu aileyle akraba olmak istiyorlardı. Selim'in anne babasının yanında açıktan sevgi gösterilirse çok yapmacıktı. Habibe Selim'den iyice rahatsız olmuştu. Bir an aklına kendine şarkılar besteleyen ve sevdiğimi anne babası bile benim yüzümden üzmesin diyecek kadar hassas bir gönle sahip, adını dahi bilmediği, o gizemli ama saf olduğunu tahmin ettiği fakat hiç görmediği delikanlı geldi aklına. Hemen pencereye gitti. Acaba yine aynı yerde miydi? Evet oradaydı. Yine o. Acaba genç miydi? Yaşı kaçtı? Habibe dikkatleri çekmemek için gölgeyi kendi başına bıraktı ve misafirlerin yanına dönerek sahte bir gülüşle ''Yarın imtihanım var da müsaadenizle odama çekilmek istiyorum.'' diyerek kendini odasına anca attı. Uyumadan önce karşı kaldırımdaki ağacın altındaki gölgeye saklıca bakmaktan kendini alamadı. Gizlice bakıp baktığında fark ettirmek istemedi. Gölgenin umutlanmasını istemiyordu. Daha doğrusu kim olduğunu bile bilmediği kişinin. ''Bizim Selim de çok iyi çocuktur. Babasının yerine geçecek.'' ''Üniversiteye gitmeyecek mi?'' ''Üniversitede vakit kaybetmesini istemiyoruz.'' Zübeyde Hanım niyetlerinin ne olduğunu anlıyor, reddetmekte istemiyordu. Ceyhun Bey fabrikatördü. Habibe varlıklı bir aileye gelin olsa mutlu olurdu ama daha çok erken diye düşünerek. Daha çocuk sayılır. Ah kocaman oldu ayol, babasının birçok işini artık Selim yapıyor. Habibe salonda yapılan konuşmalardan uzak dalıp gitmişti. Sabah güneş doğduğunda Habibe merakla karşı kaldırımdaki ağacın altına baktı ilk kez. Ama hiç kimse yoktu. Habibe'nin her genç kız gibi hayallerini hep bir prens süslüyordu. Okulundaki zengin şımarık kızlar gibi her istediğine kavuşmak, gönlünce yaşamak değildi arzusu. Sağlam karakterli, koruyucu, vefalı, sadık, ölçülü hareket eden, paradan daha çok kendini sevecek olan bir prens hayal ediyordu. Acaba bu genç böyle birisi miydi? Hiç görmemişti ki. Ne garip birisiydi. İnsan bir kere gelir görünür, bir şeyler söyler. Habibe iyice meraklanmıştı. Acaba gelse ne diyecekti peki? Bakalım ailesine uygun birisi miydi? Hazırlanmak için elbise dolabını açtı. Annesinin yeni aldığı dizüstü eteğine baktı. Yeni moda olmuştu mini etek. Bütün arkadaşlar artık böyle giyiniyordu. Devlet liselerinde okuyan kızlar için verilmediği için okuldan çıkınca eteklerini kısaltarak kendilerini tatmin ediyorlardı. Kolejde idare karışmıyordu ama Habibe sevmemişti bu yeni tarzı. Bedeniyle değil de ruhuyla yaşamayı daha çok seviyordu Habibe. Bu kıyafet ile ruhunun incindiğini hissediyordu. Her zamanki eteğine uzandı ve hazırlanıp kendini bekleyen servis için apartman girişine yürüdü. Aşkın ilk ve son teklifi. Hafta sonuydu. Habibe ve arkadaşları evlerinin bulunduğu caddede bisiklete biniyorlardı. Kızların bisiklet binmesi ancak zengin ailelerde görülen bir şeydi. Habibe bisikletini arkadaşına vermişti. Kendisi de arkadaşıyla beraber mahalledeki üç otomobilden birisi olan kendi otomobillerine yaslanmış konuşuyorlardı kaldırımda. Dalmışlardı. Çok kalabalık yoktu ama yine de gelip geçenler oluyordu. Bir anda karşısında bir delikanlı belirdi. Habibe neye uğradığını bilemedi. Başını kaldırmadı, daha doğrusu kaldıramadı. Arkadaşları şaşırmıştı. Kimdi bu? Ve Habibe niye kızarmış ve heyecanlanmıştı? Yoksa tanıyor muydu? Sizinle bir şey konuşabilir miyim diyen çok zayıf bir ses duydu Habibe. Biraz meraktan, biraz da cevap vermenin mecburiyetinden başını kaldırıp kısaca hayır dedi. Bir anlık bir sükût ve genç çekip gitti. Evet oydu mutlaka. Günlerce hiç kıpırdamadan, saatlerce ağacın altında kendisini izleyen o genç. Hemen hemen aynı yaştaydılar. Habibe giden gencin arkasından bakarken arkadaşı, "Tanıyor musun, kim bu?" diye sordu. "Hayır, tanımıyorum." "Serseri, zenginlerin peşinden koşan zavallı." Habibe sadece baktı peşinden gencin. O bir serseri değildi. İnce, hassas duygular taşıyan bir gönül zenginiydi. Kendi peşinden parası için koşan biri olamazdı o. Bir anda istemeden hayır deyivermişti. İnşallah bir daha gelir dedi ama o genç bir daha hiç gelmeyecekti. Biraz ileride kendini bekleyen arkadaşların yanına gittiğinde derin bir üzüntüyle, "Ben size demedim mi, hayır derse ben ne yaparım?" diye. "Kerim, biz senin haline üzülüyorduk da o yüzden sana ısrar ettik, git konuş," diye. Kerim dertli bir şekilde yürüdü gitti. Küçük bir umudu vardı ve onu da kaybetmişti. Belki de sevdiğini üzmüştü. Keşke hiç gitmeseydim diye hayıflanıyordu. Oysa sevgi ısrar isterdi. Ne bilsindi, gençti, toydu. Hayatın ne olduğunu bilmiyordu ve kendisine hayatı anlatacak kimsesi de yoktu bu gurbet ellerde. Kerim çok zekiydi. Girdiği bir imtihanı başarıyla kazanıp İsparta'ya burslu olarak okumaya gelmişti. Ne bilsin de Habibe de o şehirdeydi. Artık Habibesini düşünmekten ve onun evinin etrafında dolaşmaktan ders filan çalışamıyordu. Sadece zekasıyla, derslerde öğretmenlerinden dinledikleriyle geçiyordu sınıfı. Okulun en sosyal öğrencisiydi. Duvar gazetesini o çıkarıyor, okul orkestrasını o kuruyor. Önemli günlerde programları o hazırlıyordu. 12 Eylül'e giden yıllar. Sosyalizmin nefesi, ruhi su. Bir gün okuldaki fizik öğretmeni iki arkadaşıyla beraber onları evine davet etmişti. Öğretmenleri bekardı, yalnız yaşıyordu. Akşam yemeklerini yiyip gittiler. Evde loş bir ortam vardı. Tam bir bekar eviydi. Biraz sohbet ettiler. Öğretmen solcu olduğu için birkaç kez tutuklanmış, ardından da sürgünden sürgüne gönderilmişti. Kerim ve arkadaşları bu büyük zulmü yapanlara karşı kin duymuşlardı. Sürgün, solcu öğretmen elinde rakı bardağı içerken, pikapta ruhi su bağlama eşliğinde Davudi sesiyle Bismillahirrahmanirrahim'i söylüyordu. Hapiste yattığı günleri anlatan sürgün öğretmen, öğrencilerine sosyalist öğretilerden bahsediyordu ve "İçin çocuklar, bir kadehten bir şey olmaz," deyip rakı ikram ediyordu. Öğretmene saygısızlık olmasındı sonra. Aralarından bir kurban seçildi. Öğretmene karşı ayıp olmasın diye elini kadehe uzatıp aldı. O gece evlerine geldiklerinde hiçbir şey anlamamışlardı. Tek hoşlarına giden bağlama ile birlikte söylenmesini yadırgasalar da besmeleydi. Ne güzel söylemişti ruhi su. O gün çok rahatsız yattılar. Besmele böyle bağlama ile söylenmemeliydi. Ruhi su'nun besmeleyi bir inanç olarak değil de halkın bir kültürel değeri olarak okuduğu apaçıktı. İnançsızlığın çok kötü bir kokusu vardı. "Yaktınız beni," dedi öğretmene ayıp olmasın diye rakı içen arkadaşı. Onlar da suçluydu. Tavır koymalıydılar. Ama bunun çok önemli bir hata olduğunu bilmiyorlardı ki. Öğretmene saygı duymasınlar mıydı? Saygı göstermek güzeldi ama layık olana. Layık olmayana saygı göstermek insana onurunu kaybettirirdi. Sanki bir ömür boyu acı çekecekleri bir hata yapmışlardı o gün bilmeden. Bilmek önemliydi ama o yıllar onlara bunu anlatacak hiçbir kimse yoktu. Ertesi gece kapıları çalındı. Yüksek okulda okuyan üst kattaki öğrenci ağabeyler gelmişti. "Ne yaptınız? Bizim hocayla görüştünüz mü? Demek ki haberleri vardı." "Evet, görüştük." Teklifsiz girdiler içeri. O gece sabaha kadar sosyalizmi tartıştılar. Marx sanki amcalarıydı. Sanki Mevlana'dan, Hacı Bayram'dan bahseder gibi içten bahsediyorlardı Marx'tan. Kerim ilk defa duyuyordu bu ismi. Belli ki gavur ismiydi. Kerim'e çok yüklendiler. Kerim o gece kendisini yanlarına çekmeye çalışanların bir ağabey gibi tanımadan yakınlık hissetti. Dursun ön kuzucuyu ciğerlerini pompayla patlatarak şehit edenler olduğunu bilmiyordu. Bilseydi kim bilir neler olurdu o gece. Ama bilmiyordu. Kerim onlara tek şey sordu. "Siz Allah'a inanıyor musunuz?" Sadece sustular. O gece eğer yalan da olsa, "Evet, inanıyoruz," deselerdi, Kerim o duygusallığı ile belki de sosyalist olacaktı. Ama inancı buna izin vermedi. İnançlarını yaşamayı aksatsa da. Taşlar içinde yakut olmak. Ertesi gün cumaydı ve sabaha kadar oturmaktan uyanamamıştı. Ama saatin öğleye yaklaştığını fark edince fırladı yataktan. Okulda kalacağını, okuldan atılacağını bilse de cuma namazlarını hiç kaçırmazdı. Her zamanki gibi Ulu Cami'ye gitti. O hoş kubbenin altında öyle bir serinlik vardı ki sanki bütün haftanın yükünü atıyordu. Müslüman olmanın huzurunu yaşıyordu. Namaz sonrası öylesine yaptığı duaların kıymetini hiç bilememişti. Allah'tan ne isteyeceğini bile bilmiyordu. Sadece geçmişlerine rahmet, sağlıklı bir ömür, derslerinde başarılar diliyordu. Dua etmesini beceremiyordu. Eğer duayı başarabilmiş olsaydı, cehenneme giden yoldan çoktan ayrılacak ve kendini bekleyen acılardan sıyrılacaktı. Ama gençlik işte. Lisede olmasına rağmen kulaklarını geçen saçlarını düzeltti. Ulu camiyi yaşlılar doldurmuştu. Çok az genç vardı. Kendi arkadaşlarından sadece bir kişi vardı. Cami çıkışında başındaki takkesini çıkardı, arka cebine sakladı. Etrafını dolduran ihtiyarların arasından farklılığını hissettirerek geçiyordu. Taşların arasındaki yakut gibi hissetti kendini. Evet, o gençti çünkü. Fakat bu yakut olmanın kıymetini bilebilecek miydi? Yoksa diğer taşlar gibi onların arasında kaybolup gidecek miydi? Yakut değerindeki kıymetli gençliğini kendini göstermek için sokakları doldurmuş kızların arasına attı. Cadde üzerindeki karpuz çeşmesinden su içmeyi ihmal etmedi. Üç katlı bir binanın bodrum katındaki evine gittiğinde karnının acıktığını hissetti. Mutfak eşyalarını yerleştirdikleri salonun kenarındaki kutulara baktı. Bulgur, nohut, fasulye vesaire. Elini tüpe attı. Boştu. Acaba mı diye kibriti yaktı tüpü ateşlemek için ama nafile. Tüp boştu. Zaten yemek yapmak için yağ da yoktu. Elini cebine attı. Cebi bomboştu. Ekmek alacak parası da yoktu. İster istemez ev arkadaşını bekledi. Bahçeden inilerek girilen evin merdivenlerindeki ayak seslerini işitince hemen koşup kapıyı açtı. Halil, ekmek aldın mı? Hayır. Paran var mı? İkisinde de para yoktu. İkisi de acıkmıştı. Ne yapacaklardı şimdi? Geldiklerinden beri mahalleden bir kişi bile kapılarını çalmamıştı bugüne kadar. Öğrenci olduklarından mahalleliler çekiniyorlardı belli ki. O günü aç geçirdiler. Nohutları çiğ çiğ yiyecek değillerdi ya. İkinci gün yine aynı. Artık takatleri kalmamıştı. Üçüncü gün öyle sıcağıydı, çeşmeleri bahçedeydi. Şükür ki kış değildi. Kış olsaydı çeşme donar, su da içemezlerdi. Üst katın balkonunun altındaki çeşmenin yanında duruyorlardı. Üst kattaki ailenin 5 yaşlarındaki küçük çocukları balkona çıkmış, onlarla konuşmak istercesine sesler çıkarıyordu. Elinde de kıpkırmızı kirazlar vardı. Kerim ile arkadaşı birbirlerine baktılar. Abi çocuk, sırası mıydı şimdi kiraz göstermenin? Bir iki el salladılar çocuğa ama gözleri kirazlardaydı. Ender! Annesi çağırıyordu. Çocuk annesinin seslenişiyle balkondan birden geri döndü eve girmek için. Ama o arada kirazdan bir tanesi Kerimlerin yanı başına düştü. Bir an beklediler. Çocuk balkonda kaybolur kaybolmaz kiraza atladılar. Hemen yanı başlarında bulunan çeşmede yıkadılar ve kirazı ikiye ayırarak paylaşıp yemeye başladılar. Sanki kebap yiyorlardı. Yarım kirazı yemeleri belki 5 dakikayı geçti. Aşkın kerameti. Bayram tatiliydi ve büyük bir acıyla Bursa'ya gitti Kerim. Onun teneffüs ettiği havayı teneffüs edemeyecekti. Bursa'da teyzesi vardı, bayramı orada geçirecekti. Urfa çok uzaktı, bayramın ikinci günüydü. Teyze oğlu Yusuf'la Ulu Cami'nin içindeki şadırvanda abdest alırken kendini cennette sandı. Öyle huzur vericiydi ki, o büyük hat yazılarının önünde büyük bir hazla namaz kıldı. Ne kadar güzeldi Müslüman olmak. Kerim Müslüman olmanın güzelliğini hissediyor ama dinin öğrenilmesi ve yaşanılması gereken daha nice güzellikleri olduğunu bilmiyordu. Camiden çıktıklarında kalabalığın arasına katıldılar. Caminin önündeki çay ocağının birinde gölgeliğe çekilmiş, serinde çay içiyorlardı. Kerim'in bir anda bütün zerreleri titremeye başladı ve adını veremediği bir hal aldı. O, kim Kerim? O, Yusuf, o burada. Kim Kerim, kim burada? O, Yusuf o, hissediyorum. Yusuf korkmuştu. Bir düşmanı filan mı vardı yoksa? Korkma Kerim, ben buradayım. Rengim filan attı. Sana kötülük yapacak birisi mi var yoksa? Hayır Yusuf, o sevdiğim Habibe. Burası Bursa. Burada ne işi var onun? Kalktılar, yürümeye başladılar. Yusuf ister istemez Kerim'i takip etmeye başladı. Kalbi caddeye doğru çıkardı onu ve yürütmeye başladı Kerim'i. Bir anda orada duran otobüsü gördü. Otobüsün önünde gezi pankartı vardı. Isparta Çizgi Koleji. Kerim dayanılmaz bir heyecanla titriyordu. Otobüsün pencerelerine kendini saklayamadan bakmaya başladı. Bir anda göz göze geldiler. Habibe otobüsteki koltuğunda oturmuş çevresine bakıyordu. Kerim'i hiç bilemediği bir hal aldı. Sanki elektrik çarpmıştı ve düştü oracağı. Penceredeki Habibe ise ne yapacağını bilemedi. Otobüsün çevresindeki halk gibi o da otobüsten indi. Kerim'in başına geldi ama yanına sokulamadı. Habibe hemen anlamıştı. Kendisine besteler yapan çocuktu bu. Burada ne arıyor bu çocuk dedi içinden. Nasılsa Kerim kendini görmüyordu. İlk kez o gizli sevenine çekinmeden baktı. Çok yakışıklı değildi ama ne kadar da temiz bir yüzü vardı. Keşke o gün hayır demeseydim dedi içinden. Çünkü o günden sonra artık eve hiç mektubu gelmez olmuştu. Belli ki Habibe'yi üzmek istemiyordu artık. Habibe tekrar otobüse bindi ve kendini gizledi. Suçlu muydu Habibe? Suçu sevilmekse evet. Habibe sevilmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu düşündü. Sevilmek gerçekten insanı hayallerin ötesine uçuran bir şeydi. Öyleyse neden kendini bu kadar çok seven bu gence koşup tamam sevgini kabul ediyorum demiyordu. Sevilmek güzeldi ama sevenin kim olduğu da çok önemliydi. Acaba bu çocuğun sevgisini kabul etse değerinden bir şey eksilir miydi? İnsan kendini sevenin değerince değer kazanırdı. O gün Kerim sevmenin, Habibe ise sevilmenin ne kadar değerli olduğunu düşündüler. Gezi otobüsünün hareket ettiğini bile fark edememişti Habibe. İçini farklı bir his sarıyordu. Sevilmek ama kim tarafından sevilmek? Kendisini sevenin gerçekten çok farklı olmasını istiyordu Habibe. Bursa buram buram tarihtir, buram buram aşktır arkadaşlar. Allah dostu Şeyh Edebali'nin Osman Gazi'ye yürekten yaptığı bir nasihatı vardır. Allah'ı seversen o da seni sever Osman Bey. Onun sevmesi gibi bir güzellik olamaz. Sevilmek çok güzeldir ama Allah tarafından sevilmek çok başkadır. Habibe birden niye uğradığını bilemedi. Rehberleri konuşuyor, Bursa'daki tarihi mekanları anlatıyordu. Sevilmek Allah tarafından sevilmek. Allah'ı görmek istercesine gözünü göklere çevirip hayranlıkla baktı. Masmavi gökyüzü, bembeyaz bulutlar, yeri göğü yaratan bir yüce varlığı düşündü. Kendisine bir el gibi uzanan dallara baktı ve al yanaklı şeftalileri görünce onları yaratan sanatkarı düşündü. Sonra gözü sokak kenarındaki yeşillikler arasında yavrularıyla oynayan bir anaç kediyi gördü. Allah ne kadar merhametliydi, ne kadar tatlıydı şu kedicikler. Sonra kendisini görünce bayılıp düşen çocuk geldi aklına. Evet sevilmek ama Allah tarafından sevilmek daha güzel değil miydi Şeyh Edebali'nin dediği gibi? Acaba Allah kimleri severdi ki? Peki Allah sevdiğini nasıl gösterir? Peki ben nereden anlayacağım beni sevdiğini? Bu çocuk sevdiğini bana bildirmek için mektuplar yazıyor, şarkılar besteliyor. Peki Allah sevdiğini nasıl gösterir ki acaba? Allah o göstermesi gerekmez ki. Tamam da ya ben beni sevdiğini nasıl anlayacağım? Sevildiğimi hissetmezsem tat alamam ki. Habibe çelişkiler yaşıyordu. Acaba bu gencin sevdiği gibi kendini seven asil biri olsa hem de Allah sevse olmaz mı diye düşündü ve kendini tutamayıp küçük de olsa bir kahkaha attı. Habibe'nin hiç böyle kahkaha attığını görmeyen arkadaşları şaşırdılar. Ne oldu kız? Hele şükür be, Habibe de güldü ya. Tamam artık kafilenin keyfi yerinde arkadaşlar deyip birden şarkı söylemeye başladılar. O gün Habibe ailesinde hiç konuşulmayan duygularla dolduğunu hissetti. İlk kez bu kadar mutlu olduğunu hissetti. Görünce bayılacak kadar sevilen, kendini yaratan Allah'ı düşündüğü için mi yoksa sevildiği için mi? Kestiremedi. Kerim kendine geldiğinde otobüs çoktan gitmişti. Ne oldu Kerim diyordu teyzesine oğlu Yusuf. Kerim yok bir şey dercesine kendini toparladı. Otobüsün olduğu yere baktı, göremedi ve bulunduğu yere çöktü kaldı. Yusuf onu o gün bir yere götürdü. Pasajın içinde ikinci kata çıktılar. Küçük bir büro idi. İçeri girdiler. Masada 30 yaşlarında birisi oturuyordu. Çok ciddi birisiydi. Kerim Yusuf'u takip ediyordu. O ne yaparsa aynısını yapıyordu. Masanın karşısına dizilmiş sandalyelere oturdular. Yusuf ellerini dizine koymuştu. Kerim de ister istemez ellerini dizlerine koydu. Ve Yusuf gibi o da dinlemeye başladı. Masadaki adam kendilerinden daha önce gelmiş ince bıyıklı birkaç kişiyle beraber onlara bir şeyler anlatıyordu. Yusuf'la bürodan çıktıklarında hiçbir şey yoktu aklında. O ağabey dedikleri kişinin ne anlattığını hiç anlamamıştı. Fizik öğretmenini anlamadığı gibi. Eğer o gün kendisine İslam'ı anlatmaya çalışan ağabey anladığı dilden konuşabilseydi belki de hayatı çok farklı olacaktı. Kader ağlarını örecekti, kaçınılmazdı. Kılcı Nuri Efendi Resulullah'ın dediği gibi takdir tedbire gülüyordu. O gün Kerim baştan ayağa aşktı ve kaderde aşkı cehenneme atacaklardı. Pişecekti ama bakalım olabilecek miydi? O gün karşısına çıkanlar milli mücadeleci grubundanmışlar. Ama kader o gün Kerim'in kulakları tıkandı ve hiçbir şey işitemedi. Veya onlar o gün karşılarındaki acayip kıyafetli gencin halini fark edip de ona göre konuşamadılar. Velhasıl aşk cehenneme atılacaktı ve cehennemden kurtuluş için Kerim'in yapabileceği hiçbir şey yoktu. Aslında vardı. Allah'ın kendine verdiği aklı ve fırsatları değerlendirebilseydi değişebilirdi. Ama yıllar sonra çok pişman olup ağlayacağı o günler için artık fırsatlar tek tek kaçıyordu. İkinci ayrımın sonu sayfa 32.